Ayrım 15.
Derin, tatlı ses kulağına, "Hadi bakayım, sakin ol," diye fısıldıyordu. Kollarda daha sıkı dolanıyordu. "Kankusta kızılcık şerbeti içtim de. Korkuyorsun sanmasınlar." Yiğit delikanlı, arkadaşını kolları arasında ondan daha çok sıkmayacaktı artık. İkisi de soluk soluğa kalmıştı. Dik, inleyerekten başını sağa sola sallamaya başladı. En sonunda sık sık soluk alarak, "Bırak beni," dedi. "Kaburgalarımı kıracaksın. Korkuyorum sanmasınlar, öyle mi? Merak etme, kimse görmeyecek korktuğumu. Ne karanlıklardaki cinler ne de başka biri." "Tamam, şimdi yat bakayım," geçti. Dik söz dinledi, yattı. "Peki, yalnız elimi tutayım olmaz mı? Bir şeye tutunmak zorundayım. Bilsen ne korkunç karanlıklara gömülmek." Tarpınhav koltuktan o iri kıllı elini uzattı. Dik bu eli sıkı sıkı yakaladı. Yarım saat sonra uyumuştu. Bunun üzerine Tarpınhav elini usulca geri çekti. Dik'in üzerine doğru eğilerek korka korka alnından öptü. Ölmek üzere olan yaralı bir arkadaşı ayrılışını kolaylaştırmak için öper gibi. Gün ağrırken zavallı körün rahat rahat konuştuğunu duydu. Dik sayıklamanın sonsuz enginine kendini kapıp koyuvermişti. Saçma sapan konuşuyordu. Yazık, çok yazık. Ne yaparsın ki elden bir şey gelmez. "George, üstadım, körlük bir tek güne bakar. Kara sevdaları, geçmiş sıkıntıları bir yana bırakırsak, sultanım da neylerse güzel eyler. Torp'un haberi yok bütün olup bitenlerden. Gölde biraz daha ilerleyelim. Anlatacağım ben ona. Şu tayfalar da ipleri nasıl ziyan ediyorlar. Dört parmak kalınlığındaki bu halatı bir dakikada yıpratacaklar. Bak, ben sana demedim mi? Koptu işte. Yeşil sular üzerinde ak köpükler. Gemi de geriye çark ediyor. Ne güzel bir görünüş. Hemen resmini çizivereyim. Bendeki aptallığa bak, çizemem ki. Bir göz hastalığı geldi bana. Mısır'daki 10 yaralıdan biri bu. Şimdi Nil boyunca katar katar yayılıyor. Ya çok tuhaf. Gül, Torp, gül. Pek ağır bir halim var azizim. Sana gelince Mesi, halattan uzak dur diyorum sana. Suya düşersin, entarin ıslanır. Dikkat et Mesiciğim. Tarpınhav içinden, "Aa, ben bu adı oradayken de işitmiştim," dedi. Sudan'dayken. "Yo, olmaz Mesi. Dalga kırana çok yaklaştın. Mızıkçılık ediyorsun. Hah, işte biliyordum vuramayacağını. Aşağıya sola doğru nişan al. İnanç yok sende. Her şey var, inanç yok. Yo, kızma. Bilirsin ki seni bu inatçılıktan kurtaracak olsa elimi bile keser veririm. Evet, senin uğruna sağ elimi gözden çıkarırım. Bilsem ki senin bir işine yarayacak." Tarpınhav kendi kendine, "İşte ruhundaki gizi açığa vuruyor," diyordu. Bir gün öyle demişti. Tek başına yaşayan adamın kendisinden bir anlaşmazlık enginiyle ayrılmış ötekilere umutsuzca haykırışı. Dinleyelim bakalım. Sayıklamalar sürüp gidiyor. İkide birde şu Mesi adı geçiyordu. Dik şimdi sanat üzerine düşünceler yürütüyor, sonra kendisini köle yapan deliliğine sövüp sayıyordu. Mesi'ye, "Bir öpeyim gitmeden önce, bir kerecik," diye yalvarıyordu. Vitri Surmane'den çabuk dönmesini istiyordu ama erken dönmen rahatını bozmayacaksa diye de ekliyordu. Yalnız bütün birbirini tutmaz sözler arasında gene de yeminle söylüyordu ki sultanı neylerse güzel eylerdi. Tarpınhav onun sayıkladıklarının bir tekini kaçırmıyordu. Böylece Dik'in gizli yaşamını yavaş yavaş sokuluyordu. 3 gün Dik böyle sayıkladı durdu. Bütün geçmişini parça parça canlandırdı. Sonra sakin bir uykuya daldı. Tarpınhav ne acılar çekmiş zavallı çocuk diyordu. O ki insanların içinde en kendine saygısı olanıdır, en bağımsızıdır. Biri onu köpek gibi tutsun böyle. Ben de kalktım kendini beğenmişliği üzerine öğüt vermeye ona. Görünüşe aldanmamalı, bunu bilmeliydim. Ne katı yürekliymiş o kızda. Dik sersem canını veriyor ona. O ise bir öpücük vermemiş. Hasta yatağından, "Torp," dedi. "Sen çık sokağa kuzum. Git biraz hava al. Ne zamandır burada kapalı kaldın. Ben de kalkacağım. Ah ne kötü şey bu. Tek başıma giyinemem bile." Tarpon Harrow giyinmesine yardım etti, sonra aldı onu götürdü. Atölyedeki büyük koltuğa oturttu. Dick karanlığın dağılacağı umuduyla sinirleri pek gergindi ama gene de sakin sakin çöktü koltuğa oturdu. Karanlık ne o gün dağıldı ne de ondan sonraki günler. Bunun üzerine başladı odanın içinde fır fır dolayı dönüp durmaya. Daha ilk adımlarda sobaya çarpınca dört ayak üzerinde yürümeyi daha uygun buldu. Elini ileri uzatıp yolunu aydınlataraktan. Tarpunhav onu döşemenin üzerinde böyle buldu. Dik yere oturarak yeni ülkemin topografyasını çıkarmaya çalışıyorum dedi. Hatırlıyor musun hani bir gün çarpışmada zebani bir koca zencinin gözünü çıkardığında. Kör etmeseydin ne iyi olurdu. Bana iş görürdü şimdi. Bana mektup var mı? Kurşuni kaba zarfla gelenleri bana ver. Arkasından da yuvarlak bir zımbırtı olacak. Önemsizdir hepsi. Tarpunhav zarfının arkasına kara boyayla bir M bastırılmış mektubu verdi. Dick içinde ne olduğunu biliyordu elbette. Gerçekte arkadaşının bunları öğrenmesinde de hiçbir sakınca yoktu ama mektup kendisinin olduğu kadar Messi'nindi de. Kendi kendine baktı ki karşılık yazmıyorum, o da mektubu keser diyordu. Böylesi daha iyi. Bundan sonra ne yararım dokunacak ona? Bir ara başına geleni kıza yazmayı düşündü ama benliği birden ayaklandı. Hayır, yetişir bu kadar düşüşüm. Kimseden acıma dilinecek değilim. Sonra niye onu da üzeyim? Kafasından Messi'nin anısını silip atmaya çalıştı ama gözleri görmeyenlerin düşüncelere dalmak için bol bol vakitleri vardır. Dick'in de yavaş yavaş yeniden güçlendikçe o karanlık uzun günlerin bomboş saatlerinde kaç kere ruhunun derinliklerine kadar sarsıldı. Messi'den bir mektup daha geldi, sonra bir tane daha. Ondan sonra gelmez oldu. Dışarının hafif havası yazın ilk çağrışlarıyla titreşirken Dick pencerenin önünde oturuyordu. O zaman aklına türlü türlü şeyler geliyordu. Messi'yi başka biri elde etmiş. Messi gönlünü daha güçlü, daha mutlu bir sevgiye kaptırmış. Dick'in ölü bakışlarının dikilip kaldığı kara perde üzerine hayali dayanılmaz bir açıklıkla öyle sahneler çiziyordu ki çılgına dönüp yerinden fırlıyordu. Boyuna da sobaya çarpıyordu. Belliydi ki soba odanın içinde dört yeri birden kaplamıştı. Çünkü nereye doğru atılsa onunla karşılaşıyordu. Sigara bile içemiyordu. İçinde yaşadığı karanlıklarda tütünün tadı yoktu artık. Bütün kendine saygısı yok oluvermişti. Tarpunhav'ın yanında sessiz, yoğun bir umutsuzluğa gömülüyordu. Geceleri de öyle çılgınlık nöbetlerine tutuluyordu ki bunu ancak yastığı biliyordu. Boyuna da o dayanılmaz bekleyiş, karanlıkların ezici ağırlığı. Bir gün Tarpunhav, gel gidip parkta gezelim dedi. Hanidir hiç çıkmadın dışarı. Neye yarar? Karanlıklarda yer diye bir şey yoktur. Kaldı ki Dick burada bir duraladı, kaldı ki çiğnenirim. Korkma, ben seni hiç bırakmam. Sokağın gürültüsü Dick'i sinirli bir korkuya saldı. Tarpunhav'ın koluna yapıştı. Parktan içeri girerlerken de basacağın yeri ayağının ucuyla yoklamak durumuna düştüm diye haykırdı. Böyle yaşamaktansa Tanrı'ya sövüp sayaraktan öleyim daha iyi. Küfür yasak. Aa, işte nöbetçiler. Dick başını kaldırdı, gövdesini dikti. Yanlarına gidelim dedi. Gidip onları görelim. Çimenlerin üzerine çıkar beni, koşalım. Ağaçların kokusu geliyor burnuma. Alçak bir parmaklık var, dikkat et, kaldır ayağını. Tamam. Tarpunhav yerden bir demet ot yoldu, arkadaşına koklattı. Duyuyor musun ne güzel kokuyor? Dick kokuyu zevkle içine çekti. Şimdi tabanları yağla koşalım. Nöbetçilerin yanına sokulabilecekleri kadar yaklaştılar. Süngüler şakırdayınca Dick'in burun delikleri titredi. Daha yakına gidelim. Tabur halindeler değil mi? Evet, nasıl bildin? Öyle düşündüm. Ey benim askerlerim, güzel askerlerim. Bakaraktan ilerledi, görüyormuş gibi. Eskiden ben bunların resimlerini yapardım. Kim yapacak şimdi? Yürüyüşe geçmek üzereler. Mızıkayı işitince yerinden sıçrama. Borazan sesine alışık ordu beygiriyimdir ben, korkma. Sessizlik tedirgin eder beni. Daha yakına gidelim. Torp, daha yakına. Ahnem varsa verirdim şunları bir dakika, bir dakikacık görebilmek için. Tüfekler canlıydı da yaşayışlarını, yüreklerin atışını elinin altında duyuyordu sanki. Adam o ağır davulunu yerden kaldırırken de kayışların gerilişini duydu. Tarpınhar değneklerini başının üstünde çaprazladı diye fısıldadı. Biliyorum, biliyorum. Benim kadar kim bilebilir? Sus. Değnekler indi, gürültü koptu, mızıkanın sesine tabur yerinden oynadı. Yürüyen kitlenin geçerken yarattığı esintiyi dik yüzünde duydu. Tabanların deli edici yürüyüş sesini, fişekliklerin kayışlara sürtünüşünü işitti. Davul marşa eşlik eden içkili gazino havasını çalıyordu. El verir ki boylu boslu olsun, andırsın pehlivanı. El verir ki ayık gelsin eve cumartesi akşamı. El verir ki beni sevmesini bilsin, seve seve öpsün beni. El verir ki yardım etsin eve. O zaman onun olurum ben de. Tabur geçtikten sonra Dik'in başını önüne eğdiğini görünce Tarpınhar ne var, ne oldun diye sordu. Hiç, koştum da yoruldum. Eve götür beni Torp. Niye sokağa çıkardın beni? Ceylan Tarpınhar'ın odasındaydı. Daha şişmanlamış, daha önemli bir kişi hali almış, daha da saldırıcı kesilmişti. Yanında Kenan vardı. Koca savaş kartalı. Ortalarında da yer yer kimi ak, kimi kara başlı toplu iğneler batırılmış büyük bir harta. Balkanlar hartası değildi bu. Orada hiçbir ayaklanma olmamıştı daha çünkü. Aşağı Sudan'dı söz konusu olan. Dik'i odasına yollamışlardı yatmaya. Çünkü gözleri görmeyenler, gözleri sağlam kalmışların buyruğu altına girerler hep. Parka son çıkışından beri zavallı, eskisinden de sinirli olmuştu. Bütün dünyaya küskündü. Kapkara bir öfke içinde yaşıyor, Mesih'den gelen o açılmamış üç mektubu parmakları arasında boyuna evirip çeviriyordu. Tarpınhav iki arkadaşına hemen söylemişti. Bu yeni sefere onlarla birlikte katılamayacaktı. Parmağıyla da Dik'in odasının kapısını gösteriyordu. Hava sıcak olduğu için kapı açıktı. Kabahat bulabilir misiniz bana bundan dolayı? Kenan hiç dedi. Yalnız iyilikseverlikte biraz aşırı gitmek bu bence. Dik parasız değildi ki ya. Sen yanında bulunmazsan açlıktan ölmez. Bütün ömrünü onun uğruna gözden çıkaracak değilsin ya. Ceylan'a gelince o da mesleklerini başka deliler uğruna mahveden, onlardan bir sağ ol bile işitmeyen duygusal delilere bir şeyler homurdandı. Tarpınhav öfkeden kızardı. Ne yazık ki o da çok iyi biliyordu. Dik onun kendisine böylesine kul köle oluşunu her zaman pek iyi anlar gibi görünmüyordu. Gene de kendini tümüyle ona vermek Tarpınhav'ın hoşuna gidiyordu. Öfkesini yendi, arkadaşının nasıl bir acı çektiğini ötekilere anlatabilmek için onun en son başından geçenler üzerine ne öğrenebildiyse hepsini kısaca açıkça anlattı. İki gazeteci dikkatle dinlediler. Kenan olur şey değil diyordu. Bir insan yıllardan sonra çocukluk aşkına dönebilsin. Olmuş bir şeyi anlatıyorum sana. Artık lafını etmiyor ama beni görmüyor sandığı zamanlar ondan gelen mektupları elinde buruşturup duruyor günlerce. Ne yapayım dersin? Kıza mektup yaz. Soyadını bile bilmiyorum. Ancak küçük adını biliyorum. Messi. Sonra mektup yazayım da ne diyeyim? Dik'e acısın da bırakmasın mı? Zavallı çocuğun yanına gir de bu çözüm yolunu ona şöyle bir aç bakalım. Seni nasıl boğazlamaya kalkar görürsün. Kenan söze karışarak, Tarpınhav'ın ne yapacağı belli dedi. Vitray Surmane gidecek. Bezire Landes yolu üzerindedir. Kiliseden 2 kilometre kadar ötede, tepede bir kavak vardır. Bu da gösterir ki Prusyalılar 1870'te kenti bombardıman ederken ellerinde aşağı kuş bakışı görecek güzel yerler vardı. Şimdi oradaki garnizon bir atlı bölüğü olsa gerek. Torp kıza durumu açıkça anlatacak. Kız da hemen kalkıp Dik'in yanına gelecek. Dik'in ileri sürdüğü gibi onları birbirinden ayıran ancak kızın inatçılığı ise. Ceylan da buna şunları ekledi. İkisinin bir arada yılda 420 lira gelirleri olacak. Dik bu sayıklar durumunda bile hesap yeteneğini yitirmemiştir. Bence Torp, hemen yola çıkman için hiçbir engel ileri süremezsin. Terpenhauer'un pek üzgün bir hali vardı. Olacak şey değil bu, olmaz. Kızı saçlarından çekerek sürükleye sürükleye getirecek değilim ya. Kenan, bizim meslekte de olmayacak şeyleri olur yapmaktır. Bunun için para veriyorlar bize. Genellikle halka hoş vakit geçirtmek için. Bu kez çok önemli bir neden var. Tamam, karar verildi. Sen gelinceye kadar ben de Ceylan'la birlikte burada kalırım. Sefere çıkma saatini beklemek üzere kente doluşacak olan özel muhabirleri bütün gün burada ağırlarız. Karargahları olur burası. Her şeyi gereğince düzenleriz. Sefer başlayınca sen de bizimle gelirsin. Tek kurtuluş yolu bu senin için. Dick de buna pek sevinir. Bir deneyeceğim. Aklı başında bir kadın, Dick'i yüzüstü bırakmaz sanırım. Azarla kızı, ben seni bilirim. Birkaç muz versin diye koyu milliyetçi Sudanlı bir kadını nasıl tavlamaya çalıştığında? Bu kez girişeceğin iş onun yarısı kadar bile güç değil. Hadi anlaştık. Yarın öğleden sonra burada yoksun. Ceylan'la ben kovuyoruz seni. Ertesi sabah Terpenhauer Dick dedi. Sana yardım edebileceğim bir durum var mı? Hayır, rahat bırak beni. Kaç kez söyleyeceğim sana? Hiçbir şey istemiyorum çünkü gözlerim görmüyor. Öyleyse benden bir şey falan istemeyeceksin. İstemeyeceğim. Senin şu pis fotinlerinin gıcırtısıyla rahatsız etme beni. Başka bir şey istemem. Terpenhauer içinden zavallı çocuk diyordu. Sinirleri ayakta. Kabahat benim olsa gerek. Yanında yürürken yere daha hafif basmalı. Peki dedi. Tek başına kalmak istediğine göre ben de 4-5 gün yoğum. Güle güle de bana hiç olmazsa. Otelci ilgilenir seninle. Kenan de benim bölükte kalacak. Dick'in suratı asıldı. En geç bir haftaya kadar gelirsin umarım. Çekilmez biriyim Torp, bunu biliyorum ama ne yapayım, senden geçemiyorum. Doğrusunu istersen geçsen iyi edersin. Dick el yordamıyla koltuğa kadar geldi. İçinden de nedir bu diyordu. Kendisine otelcinin bakmasını hiç istemiyordu öyleyken Terpenhauer'ın boynuna kendisine yardıma koşmasına da sinirleniyordu. Gerçek şuydu ki ne istediğini bilmiyordu. Karanlık bir türlü sıyrılmıyordu. Messi'nin kapalı mektupları da parmakları arasında evrile çevrile buruşmuş yıpranmıştı. Evet, bunları ömrünün sonuna kadar okuyamayacaktı ama olsun. Messi onu avutmak için daha başkalarını da gönderebilirdi. Ceylan'ın aklına geldi. Dick'e biraz kırmızı kalıp mumu getirdi. Eliyle yoraraktan oyalanır, eğlenir diye umuyordu. Nitekim Dick birkaç dakika mumu mıncıkladı, bir biçim verdi. Sonra üzgün üzgün sordu. Bir şeye benzedi mi? Hiçbir şeye benzemedi değil mi? Götür, götür. Körlerin el ustalığını belki 50 yılda öğrenirim ancak. Torp nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum dedi Ceylan. Onun odasında biz kalıyoruz. Sana bir yardımımız dokunabilir mi? Kendi halime bırakın beni ne olur. Nankör demeyin bana sakın. Tek başıma daha rahat ediyorum da ondan. Ceylan omuz silkerek uzaklaştı. Dick de yeniden o karanlık düşüncelerine daldı. Bu düşünceleri kadere karşı ikinci bir baş kaldırma ancak pek belli belirsiz bir biçimde sarsıyordu. Hanidir son eserini artık düşünmez olmuş, yeni bir esere girişmek isteğini de yitirmişti. Derin derin kendine acıyordu o kadar. Kendini seve seve kapıp koyuverdiği umutsuzluk bir dinlemeydi onun için. Gene de bütün varlığı Messi'yi çağırıyordu. Messi anlardı onu. Mantığı ona kız işine dalmıştır, seni unutmuştur besbelli diyordu. Birinin başına bir felaket geldi miydi, herkes kaçar ondan. Düşen koşucuyu arkadan gelenler çiğner geçerler diyordu ya, o gene avunmanın yolunu buluyordu. Eskiden ben nasıl bin attan yararlandımsa, şimdi de Messi benden öyle yararlanabilir hiç olmazsa diyordu. Benim üzerimde incelemeler, çalışmalar yapar. Başka ne istiyorum ki? Yanında olmak, işte benim bütün isteğim bu. Ah evet, yanında olmak, onu başkasının sevdiğini bilsem bile. Öf, ne aşağılık durum. Merdivenden doğru gelen şakrak bir ses düşüncelerini yarıda kesti. Bütün alacaklılar ağlaya sızlaya ne isterse yapsınlar bize vız gelir. Askerlerle birlikte gelecek salıya yola çıkmış olacağız. Yaşasın yaşlı İngiltere, salıya ver elini Hindistan, yaşasın. Sonra ayak sesleri, bitişik kapı hızla itiliyor, kapatılıyor. Çığlıklar, tartışmalar, kahkahalar. Gür bir ses, bakın çocuklar, yeni biçim en birincisinden bir matara geçti elime, diyordu. Nasıl buldunuz? Güzelce açılıyor, kendiliğinden kapanıyor. Dik yerinden fırladı, bu sesi tanıyordu. Cesavetti bu, cesavetti, Londra'ya dönmüş. Hemen yeniden yola çıkmak üzere. Şimdi anladım Torp niye yok. Bir yerde savaş var, ben ise gidemeyeceğim. Ceylan'ın sesini işitti. Ötekileri susturmaya çalışıyordu ama boşuna. Dik, benim için dedi kendi kendine. Benim için susturmaya çalışıyor onları. Göçmen kuşlar kanatlarını açacaklar, bunu benim bilmemi istemiyorlar. Seslerinden tanıyorum. Morton, Sutherland, Meçki. Londra'daki bütün savaş muhabirlerinin yarısı burada. Ben ise onların arasına katılamayacağım. Merdiven başından el yordamıyla geçti, Tarpınhav'ın odasına girdi, duyularıyla anladı, içerisi doluydu. Nerede diye sordu. Balkanlarda mı savaş çıktı en sonunda? Ceylan, niye bana haber vermediniz? Ceylan çekine çekine, seni hiç ilgilendirmez sandık da ondan dedi. Savaş Sudan'da gene. Ne mutlu size. Bırakın burada oturayım da konuştuklarınızı dinleyeyim. Sıkmam sizi. Dışarıdan gazel okumamaya çalışırım. Neredesin Cesavetti? Demin sesini işittim. İngilizcen eskisinden de berbat azizim. Dik'i bir sandalyeye götürdüler. Konuşma yeniden başladı. Dik, hartaların açıldığını duydu. Basına verilen gizli bildiriler tartışılıyor. Komutanlar, demir yolları, ordu ulaştırma işleri, ordu donanımı eleştiriliyordu. Saf, halkın duysa korkacağı terimlerle söyle verir gibi konuşuluyor. Kimileri onaylıyor, kimileri suçlanıyordu. Gülüyorlardı da, ölçüsüzcesine. Bu canlı, sevinçli yaşam fırtınası Dik'i de sürükleyip götürüyor, deli ediyordu.